Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, zaruret ve incizap ve temayül ve tecarüf ve tecavüp ve tevatür. O katarat ve lemaatı musafaha ettirerek, ortalarındaki mesafeyi tay edip, bir havz-ı av-ı hayatı ve dünyayı ışıklandıracak bir elektrik-i nevvareyi teşkil edecektir.
Yani hürriyet sayesinde, meşrutiyetler sayesinde bunlar tahakkuk edecek. Aralarımıza giren ihtilaflar, aralarımıza giren cehaletler, gubarlar, tozlar, tarafkirlikler, seviye farklılıkları, dünyayı algılama problemleri ve yani ehli imanın veya diyelim Müslümanların bir araya gelmesini engelleyen bütün sebepler ancak hürriyetlerin ve demokrasilerin inkişafıyla ortadan kalkacak. Üstad da bu müjdeyi veriyor. Mesela Türkiye'de de cemaatler arasındaki uçurumlar, kurumlar arasındaki ihtilaf ve diyelim iftirakları neyle çözülüyor? Hürriyetlerle çözülüyor. Bakın dikkat ederseniz. Tahakküm, tegallüp veya baskı insanları tek tip, tek şekil yetiştirmeye sebebiyet verir. Yani baskıyı kim yapıyorsa onun gibi düşünmeye, onun gibi yaşamaya adeta onun nam hesabında olma mecburiyeti getirir. Bu ise açılımların, bu ise gelişmelerin önünü kapatır. Bu medreselerde böyledir, tekke ve zaviyelerde de böyledir. Bu idarede de, ilimde de böyledir. Yani bak hizmette de böyledir. Sevdiğin bir insanı neyini seveceksin? Bunu bilmemiz lazım. Kemalat zatında sevilir. Mesela diyelim ki risanın noktasında muhtesabatını sev, risanın noktasında mazesini sev, şek idaresini sev mesela. Bunları alıp da kendisini de aynı şekilde sevip bütün güzelliklerine veya bütün hal ve hareketlerine, güzellik demeyelim, itibar etmeyebilirsin. Kafana takılanlara da ne yapacaksın? Münasip şekilde sorgulayacaksın. Yani o işi zatında seveceksiniz. Adam ibadeti mi çok? İbadet noktasında ağabeyin ise. İbadet noktasında ağabeyimdir. Ticareti de ona sorayım. Sevkidareyi de ona sorayım. İstikbal planlamasını da ona sorayım. O işin ruhuna fatiha. Bakın işte bu nereden geliyor? Bu bizde var mı? Var. Nereden geliyor bu? Tahakkümden geliyor. Baskıdan geliyor. Kutsiyetten geliyor. Verilen makamı, hak edilmeyen makamı vermeden geliyor. İnsanların her birinin toplumda bir makam, bir mertebesi vardır. Ben ifrat-ı muhabbetten dolayı onu layık olmadığı makama çıkarırsam, o makamın baskısı, o makamın tahakkümü beni ona şuursuz olarak bağlıyor. Onun her ifadesine, her haline ben itibar etme mecburiyetinde kalıyorum. Bu ise benim yeteneklerimi kapatıyor. Ben gibi 1000 kişi olsa, 3000 kişi, bir topluluk olsa işte bir tip adam. Bir tip adam. Onun tipinde, onun şeklinde, onun gibi düşünen. Hani gelişme burada? Hani inkişaf? Hani Cenab-ı Hakk'ın insanlara vermiş olduğu liyakatın ve kabiliyetin açılımı nasıl sağlanacak? Peki üstad orada çok güzel bir ifadede bulunmuş. Kemalat zatında sevilir. Bak bir cümle bizi nerelere götürüyor. Nasıl anlıyorduk bu cümleyi? Nasıl? Münazara okuması bu cümleyi nasıl anlayacaktık biz? Kemal zatında sevilir nasıl anlayacaktık? İman zatında sevilir. Adamı imanından dolayı sev. İmanı zati olarak sev. İman olan bir adam yalan söyler mi? Peki imanını sevdiğin adam yalanını sevecek misin bu defa? Hayır. Ne oldu o zaman? Ayrıldı. Yalanla muhalefet edeceksin. Sadakatini sev. Samimiyetini sev. Ama cahil adam. Cehaletini sevme. O şeyi zatında sev. Müsemmasını zatında sevdiğin gibi seversen adamın hatalarının da topluma yerleşmesine sebebiyet verirsin. Bunun ne kadar ızdırap ve çilesini çektiğimizi hepiniz biliyorsunuz. Cemaat olarak biliyoruz. Toplum olarak biliyoruz. İşte bu sebepten dolayı diyelim İranların Nuş şeyi söyleyin pehlivanı Rüstem Zal olur Rüstem'i bütün kemalatı kahramanlık noktasında zatında topladığı için kahramanlık deyince İranlılarda akla kim gelir? Rüstem-i Zal gelir. İşte diğer kahramanlıklar bak absorbe etmiş, çekmiş adam. Ben nevin şahsına münhasır bir adamım diyor. Diğer kahramanlar sürünüyor, esamesi okunmuyor. Allah bir yığın kahramanı da yaratmıştır. Onunla şöhret bulunca şöhretin cazibesi, şöhretin tahakkümü diğerlerinin meydana girmesine fırsat vermiyor. Bizim dinimizin yani insanları sevmede, toplumlara muhabbet etmede gösterdiği ölçü budur yani. Şimdi bu meseleyi camilerde, hocalardan nasıl dinleyeceğiz, nasıl anlatabilirler? Üstad'a Allah'ın vermiş olduğu nimetlere bakın. Bakın öfkelerimizi nasıl açıyor, nasıl geliştiriyor yani. Şimdi bu noktaya nazardan muhabbet, bu noktaya nazardan diyelim tenkidi nazara alın. İşte bunu düşünen cemaat batmaz. Bunu düşünen bir adam, bu şekilde hareket eden bir adam hata etmez. Ve adaletli davranır, vicdansızlık da yapmaz. Tersi de öyle. Yalanı var. Kemalat zatında sevilir. Yanlışta da zatında ne olur? Yerilir. Bak tersi de bu. Bir şey düzünden anlamayın, tersinden sorun daha kolay anlarsınız. Kemalat zatında sevilirse, kötülükler zatından olur? Sevilmez. Öyle değil mi? Peki Müslümanın neyini sevmeyeceğiz o zaman? Hatalarını sevmeyeceğiz. Görüyor musun? Bak çıktı. Ama imanını severiz, ibadetini severiz. Samimiyetini severiz. İhlası varsa muhabbet ederiz. Ama cahilse cehaletine dost olamayın. Niye? Zatında sevilir, zatında da sevilmez veya gerilir. Tabi burada sorular sorabilir, kafanıza takılanları izah edebiliriz yani. Biz de hata yapabiliriz. İnsanız netice itibariyle. Elimizden geldiği kadar hazırlanıp geliyoruz. Size doğrular anlatmaya gayret gösteriyoruz. Sürçülisan edebiliriz. Hissiyatımıza kapılabiliriz. Kafanıza takılan konuları sorun ki yanlışlar kayda geçmesin. Biz de burada sizin açınızdan bazı şeyleri öğrenelim. Şimdi burada da Üstad Hazretleri bir müjde veriyor. Bu hürriyetlerin ve demokrasilerin gelişmesiyle ne diyor? Farklılıklar kalkacak. İnsanlar asgari noktada bir seviyeye gelecek. Toplumlar gelecek. Medeniyetler talebe terakki edecek. Bakın dikkat edin. Hatta bilimsel gerçekler bile hürriyetin sayesinde kemalata erecektir. Dinler de böyledir. Hakiki gelişme samimiyet ortamında olur. Öbür türlü tahakkümle zorla fikri kabul ettirmek o fikrin gelişmesi anlamına gelmez. Anlaşıldı değil mi konu? Yani o farklı farklı şeylerin bir araya gelme sebebi hürriyet. Üstad bu kadar hürriyete güveniyor. Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşamam demesinin sebebi bu. Yani üstadın yani feda etmediği şeyi serveti hürriyetidir. Ona yani
hürriyet zatında sevilir. Fakat hürriyeti getiren insanlar yapmış olduğu hatalar onlar sevilmiyor.
Ha, mesela şu idareciler. Bir adam din derslerini anayasaya mecburen koymuş. Bunu zatında sevilir. Bak kemalat zatında sevilir. Kim yapmış bunu? Mesuliyetli belki facil insanlar yapmıştır. Facil insanlar güzel şeyler yapamaz mı? Yapar. Bak anlaşılır. Mesela ehli kitaptan bir haremin olsa elbette seveceksin. Niye? Hanım, ailen zatında sevilir. Ailelik bağı var. Bir de hanım yer isteyen ne olacak? Hristiyanlığını sevemezsin. Bu zatında sevmeyi, adamın şahsını sevmediği anladın mı ortalık karmakarışık olur. Evet. Buyurun.
Evet, zaruret ve intizaf ve temayül ve tecarüf ve tecavüf ve tevatür.
Hep bunlar mühim bir araya getirme özellikleri, toplumun bir araya gelme özellikleridir. Ama tahakkümler ve tagallüpler bunları kaldırmış, bunları hissettirmiyor bize. Bizim acaba diğer insan topluluklarına ihtiyacımız var mı? Diğer cemaatlere ihtiyacımız var mı? Zaruretlerimiz neler? Zaruret fakir fukaralık demek. Fakir fukaralık neyle ayağa kalkar? Bir araya gelmeyle ayağa kalkar. Zafiyet ve aziyet güçlerin bir araya gelmesiyle ayağa kalkar. Yani kurtulunur buradan. O demek yani. Kaldırırız ayağı. Zaruretten kurtuluruz. Şimdi bilimler, cehalet neyle ayağa nasıl şey oldu? Ayağa kalktı diyelim ilim olarak. Yine birlik ve beraberliklerinden, yine bir araya ilimlerin, fikirlerin gelmesiyle telavuk efkardan tebarruz hakikat tezahür ediyor. hakikatler çıkıyor. Bak bunlar böyle. Bilimsel gerçekler küresel şartta bir araya gelmeseydi toplum bu imkanlara nereden kavuşacaktı? Bu neydi? O sınırların kalkmasıyla oluyor. Hudutların kalkmasıyla, fikirlerin bir araya, adamların bir araya gelmesiyle oluyor. Makbul olan namaz, bak insanların, kılanların bir araya gelmesiyle makbuldür. Cemaatle kılınan namaz %100 makbuldür. Niye? Orada da bu sistem var. Münferiden kılınan namaz tamam kılınmıştır ama sevabı azdır. Makbuliyet noktasında soru işareti olabilir. Cemaatle kılınan namaz faraza imam abdestsiz bile olsa makbuldür. 27 kat sevabı vardır. Ya bunlar bize güzel örneklerden. Evet buyurun.
Tevatür.
Tevatür maziden alınan örnekler. Maziye baktığımızda bunda da yani şaşamayız yani. Farklılığın faydası yok. Bir araya gelmenin faydası var. En büyük tevatür de hayvanlar alemindedir. Bir araya gelenler güçlüdür. Bir araya gelen bitkiler hayatlarını sürdürür. Bir araya gelenler hep güçlü ve kuvvetlidir. 100 tane karınca bir araya geldi bir yılanı ne yapar? Bitirir işi. Hemen yılan güçlü ve kuvvetli olsun. Maziye baktığımda İslam alemi tevhidini muhafaza ettiği müddetçe gelişmiş, ihtilafa girdiği müddetçe perişan olmuş. Tevatür dediği bu yani.
O katarat ve lematı musafaha ettirerek.
Yani şimdi yere damla damla düşüyoruz. Niye damla damla düşüyoruz? Hava gibi muhtelitiz, su gibi mümteziş değiliz diyor üstad biz. Müslümanlar hava gibi muhtelit yaşıyorlar. Yaşatmışlar bizi. Biz de onlara alet olmuşuz. Havada ne var? Gazlar muhteliktir, karışıktır. Mümteziş değildir. Ne demek yani? Çektiğiniz zaman havadan ozonu alamazsınız. Hidrojen alamazsınız. Ne alırsınız sadece? Oksijen alırsınız. Ama havada bunlar da var. Karışıklık bu demek. Suda ne var? Hidrojen, oksijen. Suyu içince ne olur? İkisi beraber vücuda girer. Bak burada imtizaç var.
Zararlı gazlar nasıl alıyorsunuz?
Zararlı gaz almasın. Yani hidrojen, oksijen bir yere geldi mi su. İmtizacı oldu mu zarar da ortadan kalkıyor.
Yani havadan...
Havada ihtilat, farklılık. Yani imtizaç olmadığından dolayı farklılık zararlı gazları da bulundurur. Yani onun için tek oksijen arıyorsunuz. Orada süzme var.
Yani İhtilat, süzme içeride tabi, gerçekleşiyor. Dışarıda tabi, değil
ihtilatlı mi? Olan şeylerde tedbirli olacaksın. Herkes her şeyi alamazsın. İmtizaç içmişlere korkma, al demeye getiriyor. Onlar arızadan beridirler. Çünkü niye? İhtilaf oldu mu mızır şeridi de vardır o işin içinde. O zaman alırken tedbirli olacaksın, süzgeç koyacaksın. İşte havayı alırken burun süzgeç koyuyor. Niye? Şimdi havanın hidrojenini, o da hidrojen. Havanın azotunu, diğer gazlarını almıyor değil mi? Neyi arıyor sadece? Oksijeni arıyor. Ama suyu içtiğimizde ikisini beraber, hidrojen, oksijen, H2O beraber arıyor. Çünkü sudaki gazlar imtizac etmiştir. Havadaki gazlar muhtelittir, imtizac etmemiştir, karışık bulunuyor. Musafaha edememişler. Biz Müslümanlar diyor, üstadımız hava gibi mümteziş değil, muhtelitiz. Su gibi mümteziş değiliz. O zaman ne olacak? Yaklaşırken bileceksin adamın huyunu, ahlakını, dikkat edeceksin. Bu da Müslüman diye kucaklayamaz. İmanını kucakla ama adama dikkat et. Kucakladığın iman değil, adamın kendisi ya. Öyle türlü huyu var bu insanın. Falan devlet, falan millet. Tamam Müslümandır ama neyini kucaklıyorsun? İran. O da Müslüman. Bak ne oldu şimdi? Geriliyor muyuz İran'dan? Gerildik değil mi İran'dan? Suriye'yi kim destekliyor idaresini? Suriye'nin idaresini, zulmü kim destekliyor? İran. Bir tane Müslüman İslam alemi destekliyor mu? Baştaki zalimi. İran niye destekliyor? Hepsiyle biz ne konuşmuştuk burada? Hatırlayın, dönün, bakın. Belki bazılarınız üzüldünüz. İran'ı çok sağlam, güçlü bir Müslüman zannettiniz. Mustafa abi niye böyle? Ya tarih var. Yapı var. Tiniyet var. Bunlar gizlenir, saklanır, değişmez. Bak bizimkiler ne kadar uğraştı onun birlik ve beraberliği namaz. İran'ı korumak için Brezilya, Türkiye, İran, yiğit gibi açıkta kaldık. O zaman da itiraz ettik. Gidilmez bu adam bu milletin arkasından. Bu millet bizi arkadan vurur. Yapıları, mizaçları bu bunların. Aldatmak fazilettir bunlar da. Söyledik size. Takiyeye inanıyorlar çünkü. İmam Ali'ye bunu isnat ediyorlar. İtikat. Yahudiler kendilerinin tek ırk olduğunu, bütün ırkların kendileri için hizmetkar olarak yaratıldığına inanan bir millet. Nasıl ittifak edeceğiz? Biri İslam aleminin, diğeri insan aleminin uruvi hastalığı, kanseridir. İşte ortaya çıkıyor bak. Yani zulmü destekliyor İran. Üç devlet, Rusya, Çin ve İran. Bütün insanlar muharifleri destekliyor, kan dökülmesin diyor. Arap dünyası, Arap heyetleri de böyle, Suudi Arabistan hepsi öyle. İran yönetimden yana. Çünkü niye? Yönetim yıkıldığı an kendi insanlarına bir şekilde siyaseten zarar vereceğini düşünüyor. O mazlumun hakkının hukukuna bakmıyor, menfaatine bakıyor orada. Öyle bir millet.
Abi halk olarak mı, idare olarak mı
böyle
düşünüyoruz?
Halk olarak da öyledir. İdare olarak da öyledir.
Yani üstadın Alevilerle alakalı o irtibatı da hani yani onlara muhafaza anlamında 4. Cemal'in sonundaki ifadeler bizim Türkiye'deki Aleviler için mi yoksa onlar da mı aynı şeyi biliyor?
Şimdi İran'da Şia dediğimiz rejim, yani Şia itikaden bozuk bir rejimdi Şia. Fakat İran'da değişik mezhepler de olabilir. Mesela Caferilik hak bir mezheptir. Caferiliğin Şialığa galip olduğu şeyler, anlayışlar bizim için faydalıdır. Ama Şia'nın Caferiliği aşılayıp da onun hükmü altına girdiği İranlıları da sağlıklı bir şey beklemeyin siz. Alışverişlerinde de öyledir. Yüzüne göre adam hile yapar, onu fazilet kabul eder. Sünni ile onlar arasındaki böyle bir şey var, mesele var. Bu yeni değil, ta eskiden beri böyle. Ama siyaseten bir araya gelme, aklen bir araya gelme, dünyada diğerlerine göre mukayese ettiğimizde artı yönler vardır, o ayrı bir konudur. Bir adamın kalbi sevmek ayrıdır, akli sevmek ayrıdır. Anlatabildim mi? Kalben de sevebiliriz, aklen de severiz. Şimdi Apo'yla bir araya geliyor mu devletin adamları? Hı? Bu aklen bir araya gelmektir. Kalben sevmek anlamı değildir. Devletin yani menfaatleri noktayı nazarından bazı şeyler düşünülebilir. Anlatabildim mi? Bunu getirip kalbe sokmak, kalbi muhabbetle beraber değerlendirmek yanlıştır. Aynen bunun gibi bu milletin bu sakat inancı nerelere nüfuz etmişse onlar aynı şeyi düşünürler. Yani daha ileri küfre varacak kadar sakat düşünceleri vardır da o idarecilerin bazılarına hastır. Yoksa yani masum tabandan insanlar olabilir yani. Netice itibariyle bunlar da bunlara alet olduğundan dolayı devlet siyaseti tabana göre değil, tavana göre şekillenir. Yani mesela bunun örneğini verelim. Şimdi insan dinden çıkan bir adam mürtet oluyor, değil mi? Mürtet olan adam neyi mürtettir? Neyi mürtet? Fikri. Fikri, kalbi mürtet. Şeriat nasıl cezalandırıyor bunu diyelim? Öldürüyor. Neyini ceza olarak veriyor? Neyine ceza veriyor? Ceset. Üç cesetten. Cesedin ne suçu var? Masum. Ceset fikrin elinde, kalbin elinde. Hırsızın ellerini kesin diyor. Elin ne suçu var ki ya? Adam hırsız olan özelliği fikridir, düşüncesidir, kalbidir, inancıdır. Bak masuma ceza vermekle şeyi cezalandırıyor. Dikkat ediyor musun? Bak bunlar hep kanundur yani. Şimdi adamın zihniyeti İslamiyet'in içerisine Şia'yı sokmak. Yavuz Selim bununla mücadele etti. Zihniyet bu ama masum askerler cepheye gidiyorlar. Ben masum bunlara dokunamam. O dokunamaz, ifanı söker onlar sana. İşte bunlara ceza vermekle adamın şeyden düşüreceksin yani. Zulmünden alaşağı edeceksin. Bunun başka yolu yok ki yani.
O Caferiler 2. Abdülhamit döneminde yani İran'la daha doğrusu Caferi mezhebine 5. hak mezhep olarak tabi Abdülhamid'e halife vasfından dolayı müracaat ediyorlar defalarca. Abdülhamid Han kabul etmiyor herhalde bu bahsettiğiniz meselelerden dolayı.
Tabi tabi orada hangi maksada mebni? Şimdi idarecilerde bir özellik var. Mesela sözün zahirine bakmazlar. Oldu mu? Sözün zahirine bakan adam her zaman aldanır. Acaba bu fikir nereden geliyor? Bu arıza, doktorlar da böyledir. Doktorun benim başımda ağrı var. Adı aspirini başına sürmüyor ya. Bir dakika diyor, bunu hele bir tansiyonuna bak. Ya kolumu bırak doktorum, benim başım ağrıyor. Sen kolda ne işin var? Tamam mı kardeşim? Nereden geliyor bu ağrı? Bunu bilelim, bulalım da yanlış dedi. Tedavi olur o zaman. Fikirler de, fikir hastalıklar da böyledir. Yani adam evet, Kafiri mezhebi bir olsa hak mezheptir. İşte 12'ye çıkarıyor zaten. 12 mezhebinde hükümleri haktır diyor. Dörde niye indirilmiş? Tabirleri kalmamış, kaideleri, kuralları bozulmuş, gitmiş. Nereden aslını bulacaksın da adamlar onlara tabi olacaklar? Dolayısıyla Abdülhamid Han döneminde hangi maksatla yaklaştılar bilemiyoruz ki. Ama idareci zeki olunca, basiretli olunca onların esas asırlardan beri tahammülünü bilir, geleneğini bilir. Bu değişiklikte bir hikmet arar. Acaba yani bir şey mi var? Yani geriden bir birilerle pazarlık mı var? Bir maksat mı var, gaye mi var? O maksada, gayeye göre idareci konuşup sevk idare etti mi başarılı olur. Yoksa her söylenen sözün zahirine bakıp muamele etmeye kalksa her iş karışır.
Bazıları diyorlar ki, vay Abdülhamid, niye böyle bir hata yaptın? Bugün Şia alemini de içimize alacaktık, onlarla bir birlik kuracaktık, umudumuza verecektik.
Çok tehlikeli.
Diye çok bu alanda yaklaşımları var yani.
Üstad Hazretleri bir problemin işten çıktığında izalesinin kolay olacağını, hariçten gelen bir fikir ve düşüncenin bu işi yıkacağını da işaret ediyor. Çünkü Vahhabiliğin içimizden çıktığından dolayı izalesi kolaydır. Ama harici ceryanların izalesi müşkildir. Şia içimizden çıkmamış. Şia İslamiyet'ten evvel de var. O yanlışı ta o zamandan beri var yani. Şimdi geleceğiz.
Nasıl yani İslamiyet'ten evvel?
Ya bunların mizaçları, yapılar, özellikler hep yani böyle yıkmaya, tahrip etmeye oldum, zarar vermeye yani.
Şu anda Şia perdesi altında yapıyor o zaman.
Tabii. Aynısını onun altında yapıyor. Evet. Buyurun.
Aslında yine Yahudi şeyine denir abi. Yani Şia'yı ortaya çıkan nasıl ki öyle. Abdullah bin Sebe ve arkadaşları, ki o da Yahudi dönmesi.
Öyledir.
Nihayet de onlara denir. Yani
zaten yani işte iki millet deyince anlayın ya. Bir yerde birleşiyorlar.
Ben şey tam anlamadım, özür dilerim. Yani o Alevilerin hani aranızdaki medar ihtilaf noktaları kapatıp da yani birlikte olmak gibi veya işte Dalalettin onları birinizin aleyhinde kullanıp istimal edeceğini, sonra o esneyi de kıracağını üstadım söylediği zaman bizim yani onlarla olan diyaloğumuz yani veya İran halkı ne bileyim işte bu anlamdaki diyaloğumuzu nasıl...
Bir mahsuru yok. O dedik ki aklen sevmek ayrıdır. Aklen bir araya gelme, onu söyledik zaten. Aklen biz onu bırak, Apo'yla da bir araya geliyorlar. Apo'yu örnek verdik işte.
Bizim diyalogumuz böyle.
Tabii tabii, orada devlet bazında olabilir, sistemler bazında olabilir. Anlatabildim mi? Dünyadaki menfi güçlere karşı ittifak bazında olabilir ama akıllı olacaksın. İttifak üstte cehaletli olmaz diyor. Kafan yani acaba yanına aldığın adam sana ne kadar zarar, bunu da düşüneceksin. Halbuki muhtelitiz derken işte bunu anlatmak istedik. Müslüman ama 50 türlü Müslümanlık var. Hangisine nasıl ittifak edeceksin sen? Bunu iyi düşünmen lazım. Türkiye'de cemaatleri bir araya getirmek çok zor ve müşkil. Anlatabildim. Hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Onunla da muhtelit. Nasıl İran'la mümteziç hale gelebiliriz ki biz? Bunu demek istiyoruz. Evet, buyur.
Zira kemalin cemali dindir, hem din saadetin ziyasıdır, hissin ulviyetidir, vicdanın selametidir.
Yani bir araya gelmek bir kemal midir? Değil mi? Güzellikti değil mi? Peki kim bu çatıyı kuracak? Bu kemali güzellikle ortaya koyacak da İslamiyettir ve dindir işte. Bu dinden maksat burada İslamiyet. İslamiyet çatısı altında biz bu birlik ve beraberliği koruyabiliriz. Tamam da deminden hürriyet, demokrasi, İslamiyet nereden çıktı? Şimdi oraya gelince, peki böyle bir soru kafanıza takılır. İslamiyet bile olsa, İslamiyet'in öngördüğü yine demokrasidir, yine hürriyettir. Osmanlı İslami bir devletti. Devlet-i Aliye, İslamiye, devlet-İslamiye değil mi? Fakat ne yaptı bu kadar azınlığı kendi bünyesinde? Her türlü dine mensup olan insanları muhafaza etti, korudu, onları yok etmedi. Onları absorbe etmedi. Yani onları hayatını ve fikir düşüncelerini ellerinden almadı. Yaşamaklarına şey hudut koymadı. Kendi dini hürriyetlerinde vicdani kanal şahane serbest bir hayat yaşadılar. Hatta kendi zalim idarecilerinin döneminden daha rahat ve huzur içerisinde Osmanlı döneminde hayatlarını sürdürdüler. Ecdadımız bunu yaparken babasının hayrına yapmadı. Ya İslami devletin, İslami anlayışın tarzı buydu zaten. İşte burada toplum şu ikileme düşüyor. İslamiyet'in bu güzelliğini topluma bakan bu hürriyet demokratik açılımını anlayamadıklarından dolayı İslamiyet sanki tek tip kendi arzusuna göre bir insan meydana getirme modeli ortaya koyacak diye aleyhte bulunuyorlar, İslami taraftarlarla muhalefet ediyorlar. Halbuki İslamiyet dahi olsa diğer dinin mensuplarına yapacağımız iş la ikrahe fid din. Dinde zorlama yoktur kaidesinden başka bir şey değildir. Senin Rabbin bunu böyle emrediyor. Rabbin bunu böyle emrederken illa dindar bir nesil meydana getireceğiz mantığı kaoslara götürür bizi. Bak hataları yapıyoruz. Devlet dindar bir nesil meydana getirme projesiyle ortaya çıkamaz. Niye? İdare ettiğin insanlarda dindar olmayanlar var. İki, gayrimüslimler var. Üç, senin mezhebinde olmayanlar var. Ehl-i sünnetin dışında olanlar var. Sen bunlara ne yapacaksın? Ceza mı vereceksin? Dinin buna müsaade etmiyor. Peki ne yapacaksın? Vatanına sadık, milletine sadık, adil, demokrat, kaliteli, yetenekli bir nesil. Tamam, yeter. Bu Müslümanlar da dindardır. Hristiyanlar da kendi dinine göre, değil mi? Kanuna uygun, kendilerine göre nesillerdir. Dindar bir nesil meydana getir. Dindarlığında o kadar farklı atmosferi ve koordinatları var ki. İran'da dindar. Taliban'da dindar. Anlatabildim. Suriye'de dindar. Biz de dindar. Hangi dindarlık? Ölçüyü kim koyacak abi burada? Bunun tarifi olmaz. Ölçüyü kim koyacak? O halde devlet bazında ille böyle bir nesil olamaz. Bak Osmanlı da bunu yapmamış. Teklif etmiş. Güzelliği arz etmiş. Kabul etmezsen bu cezayı veririm dememiş. Çünkü üstadımızın kanaati, dinimizin de esası odur ki dinde zorlama olamaz. Elmalı buna çok güzel bir izah getirmiş. La ikrahe fi dinde ne diyor? Dinde zorlama yoktur anlatırken. Bir dini meseleleri tatbikte zorlama olmaz. İlle böyle yapacaksın yoksa böyle yaparım diye olmaz. İki, yani orada dini mesele derken yani imana girme meselesi, imanı kabul etme meselesi yoksa Müslüman bir adamın vazifesini yerine getirmeme noktasında topluma düşen bir mesuliyet varsa kanunen ceza verilir. O ayrı bir konu. İkincisi, niye zorlanıyorsunuz ki? Din zaten her şeyi güzeldir. Bırakın insanların insafına. O güzellik kendini kabul ettirir diyor. Dinde kerih bir şey yoktur. Öyle anlatıyor. Dine samimi yaklaşan bir adam onu zaten güzel görür. Sen araya girip de kendi özelliğini, kendi tabını ortaya koyup dini lekeleme. Çık aradan diyor. Bırak serbestliğini. Dinde kerih hiçbir şey yoktur. Kerih Müslümandır. Benim. Ben engel oluyorum bu dinin gelişmesine. Dinin esasında, dinin güzelliğinde değil mi? Beğenilmeyecek hiçbir şey yok. Böyle bir dini zorla insanları kabul ettirmenin ne anlamı var? Zaten temiz fıtratlar, layık insanlar bunu gelip bulacaktır diyor Elmalı Hamdi Yazır abi.
Abi bu Osmanlı'daki bu şeyi uygulaması nereden geliyor acaba? Bu gayrimüslimlerden alınan vergiler. Sadece gayrimüslim olarak oldukları için Müslüman olsa onu almıyor.
Zaten şey olmuş. Şöyle adın devletle mücadele etmişler. Yanlışlar yapmışlar. Kendi halkı davet etmiş. Bizim idareciler bize zulmediyor diye. Onlar da ülkelerini fethetmişler. Şartları koyuyorlar. Müslüman olursanız mesele yok. Diğer vatandaşlar değilsiniz. Ama ülkenizi idare edersiniz bize cizye verirsiniz. Kendi ülkenin onunla idareciler gene kendi şeyini idaresine de dokunmuyor. Ancak zulmettirmem. Zulüm uluslararası beynel milel insanlık suçudur. İnansın inanmasın. Zulme kimse müsaade etmez ki. Müslümanla bir ilgisi yok zulmün yani. Oldu mu? Hayvana bile zulmettirmez toplum. Bak işte Avrupa bu noktaya kadar gelmiş. Adamın affede hayvanı varsa gidip takibini yapıyor. Aç bırakıyor mu, temizliğini yapıyor mu diye. Şimdi burada da yani Osmanlı ona hizmet edecek. Osmanlı onu koruyacak. Osmanlı oraya bir baskın o zaman askerini gönderecek. Yani kendi zavallı özelliğinden kurtarıp bir devlete bağlılığın neyidir bu vergi? Ücreti gibidir yani.
Masraf alıyor yani.
Tabii.
Bir daha gayrimüslimler askerlik yapmıyorlardı galiba. Askerliklerinin şeyinden dolayı, yani savaşa sadece Müslümanlar gidiyorlardı. Belki ondan dolayı da...
İşte hizmet ediyor ya devlet, evet. Her türlü. Yani hem içte, hem içeriden hem dışarıdan.
Mesela bu şeyde, şer'i hukuktaki zimmi hukukunda zaten şeyde, İslam hukukunun şeydir o, zimmi hukukta iki şey alınıyor. Haraç vergisi, bir de cizye vergisi. Haraç vergisi müminden alınan öşür vergisinin emsalidir. Hı hı. Ki zaten gavurdan öşür vergisi alınıyor. Cizye vergisi de askerlik yapamasına karşılık alınan bir vergi. Hı hı. Yani onun dışında başka bir şey alınmıyor.
İşte o da nasıl oluyor? Mesela diyelim ki sen biliyorsun, senin emri altında o şey olmuş, vatandaşın olmuş bir Hristiyan. Bundan dağılıyor mu? Yoksa ayrı bir devlet olmuş, ayrı bir devlet. Mesela diyelim ki İstanbul'da yaşayan bir tane Hristiyan var, bir mahallede bir Hristiyan.
Ondan
da işte o demek, o demek devletin hizmetine yönelik o. Devletin yaptığı hizmete yönelik Müslümanlardan onu alıyor, Hristiyan da bunu alıyor. Bir de ayrıca yani mesela fethettiği ülkelerde Hristiyan olanlar var. Kendi ülkesinde adaletli olmakla beraber bana bağlı çalışacaksın ama dininde zorlamıyor. Kendi dininde kalabilirsin. İdareyi gene sen yapacaksın. Ondan da ayrı vergiler alıyor.
Orada özür dilerim abi. Yani zaten isim değişik. Yani müminden şura alıyor. Gavurdan içerideyse haraç alıyor. Sadece verginin ismi değişik. Dışarıda olduğunda kurumsal olarak alıyor. Yani oranın başına tayin etmiş olduğu artık kimse o Hristiyan liderden alıyor. Kurumsal olarak.
Tamam,
ben
tamam.
Tek tek ulaşmam seninle diyor. Kurumsal olarak alıyor.
Güzel işte. Evet. Budur. Bunda bir zulüm yok. Burada bir yanlışlık yok. Yani önemli olan şuna bakacaksınız. Mesela diyelim ki o güçlü dönemlerinde ecdadımız istese onların çoğunu zorla Müslüman yapardı. Alırdı çocuklarını götürürdü, Müslüman yapardı, nesillerini tüketirdi. Bak, onlar yaptılar çünkü diğerleri. Rusya bunu yaptı, diğerleri yaptı. Yani bugün Fransa'nın, İngiltere'nin, İtalya'nın, Rusya'nın hakim olduğu yerlerdeki İslam Müslümanların hallerine bakın. İşte en güzel örneği bu. Kendi lisanlarını değil mi? Unutmuşlar. Rusça biliyorlar, İngilizce biliyorlar, Fransızca biliyorlar. Ha Cezayir dedim bak. Ya Osmanlı bunu yapmamış, dillerine, lisan dinlerine dokunmamış. Peki niye toprak fethetmiş? Sana toprağını arıyorsun. Ülkesini arıyorsun elinden, sana bağlıyorsun. Dinine de dokunmuyorsun. Ne anlamı var bunun? Osmanlı toprak fethetmeyi, belde fethetmeyi din adına yapmamış. Hakkı yok ki bir adamı zorla Müslüman etmeye. Öyle bir mecburiyet yok. Niye o zaman çelişir de, yani hem adam toprağını fethet, hem de istediğin gibi dinini yaşadı. Böyle bir mantık olabilir. Niye o zaman ülkemi aldın? Tek sebebi var. Zulmü engellemek için. Zulüm ise insanlık suçudur. Zulmenle engellemek için bunu yapmışlar. Çünkü insanlar idare edenlerce zulüm görüyorlar. Malları gasp ediliyor. Bu da Osmanlı'ya bildiriliyor. Bugün Amerika'nın yaptığı işi Osmanlı o zaman adaletli, şefkatli bir şekilde yapmış. Zulmen geliyor, ancak diyor ben seni bu korumamı devam ettirmem için bana bu vergiyi vereceksin, dininde yaşa. İstanbul'u fethetsin Müslümanlık için, İstanbul'u fethetsin dinini yaymak için, fethettiği İstanbul'dan arazi vererek Hristiyanlara kilise yaptırsın. Böyle bir şey olur mu o zaman? Nasıl yaptıracak ki? Niye fethettin o zaman? Dermezler mi adamı? İşte Kariye'de bir kilise var gidin, fethetten sonra yapılmış. Oranın tebaası Fatih'e müracaat ediyor Sultan Muhammed Fatiha'nın. Bizim böyle bir kiliseye ihtiyacımız var. Osmanlı toprağı, fethettiği topraktan arazi verip kilise yaptırmıştır. Fethetten sonra yapılmıştır o kilise. Bunlar bu incelikleri bilmemiz lazım bizim. Dini kalben yayacak. Dini tebliğ olarak yayacaksın. O his iç alemde, gönül dünyanda var. Onu silah gücüyle yapamazsın. Yaptın mı çatışırsın insanlar. Şimdi Suriye'ye Birleşmiş Milletler müdahale etsin diyoruz değil mi? Neyine müdahale ediyor? Neyine müdahale edecek? Zulmüne. Zulmüne müdahale edecek. Ha zulmüne müdahale etti. İnsanın gönlünde bir şey vardı ki Hristiyanlığı da bunlara yayalım. O zulüm de olmaz. Onu kendini beğendiği adam senin dinine girebilir. Anlatabildim mi? Bunu sen yani benimseterek yapacak. Bu benimsetme noktasında da herkes serbesttir. Burada minder herkes hür olarak çıkıyor yani. Evet buyur.
Biraz önce bir şey ifade ettiniz de yani Müslümanlara zorlama olabilir kanunla vesaire.
Mesela şimdi Müslüman adam zekatını vermiyor. Alacak devlet zekatını.
Mesela namazını da mı?
Ona şey yapamaz. İşte yani o mezheplerde belki şey vardır, farklılık vardır.
O zaman sınırlar var yani. Evet. Her şey değil yani.
Mesela Müslüman diyelim. Müslüman dininin vecibesi, emri olan şeyleri yani toplumu ilgilendiren meselelerde mahsurlu şekilde yaparsa, yerine getirmezse veya ona kanun müdahale ediyor. Hı hı. Anlatabildim mi? İçki içiyor. Müslüman içki içiyor. Şimdi sen niye içiyorsun kardeşim? Sen din Müslümansın. De içki içiyorsun. İki, içiyorsun çoluğuna çocuğuna zararın dokunuyor.
Ya ona kanun ceza...
Ceza veriyor tabii. Tabii.
Ya İslami hukukta
yani. Tabii İslam hukukta da var. İslam'la, Müslümanlıkla idare edilen İslami terörün hükümetlerde de var.
Şeyde abi, Eskadi Beydavi'de La İkraha Fiddin'de şöyle bir izah var. Diyor ki, oradaki fi diyor, harfi ceri diyor, aslında zemi aladır diyor. Yani dinin içerisinde değil, din üzerinde. Yani bir kişiye, gavur bir adam, gel illa Müslüman diyemezsin diyor. Zorlayamazsın diyor. Değilse dinin içerisinde zorlama vardır. Zekat vermiyorsa, hatta namaz kılmıyorsa işte, kılmak zorundadır diyor.
Şey gibi,
o da zemi aladır diyor. Yani
savaşı.
O da var şey gibi bu yani. Yani mesela bir üstad diyor, bir cemiyet toplumuna girdin mi, kaidesi uyman mecburiyetindesin. Ben bu memleketin vatandaşı buldum. Kanunlara uyacaksın. O değil mi? Yani. Müslümanım. Bak Hristiyanlardan olmuyor. Hristiyanları kendi dinine göre hesaba çekiyor. Bak, onlarda içki yasağı yok. İçki imal ediyorlar, içki satıyorlar. İçki, onlar da serbest. Ama bizde haram. İki, içkinin bir de topluma zararı var. Topluma zararı eskiden bilinmiş, şimdi çıktı. Bak, şimdi çıkınca devlet de buna ne yapıyor? Topluma zarar noktasında tedbir alıyor. Halbuki din bunu asırlar evvel söylemişti. Burada yani muamelattaki başkasına zarar yani, verecek şeylerden.
Arabistan'da namaz vakitlerinde şeylerin kapatılması, ticari
şeyler. Onda bir mecburiyet var mı tahmin etmem. Yok. Öyle bir zorlama olmaz.
Ya kapatmak mecburi.
Mecburi.
Ama kırmak mecburi.
Mecburi mi onu da bilmiyorum. Yani onu sormak lazım. Hakikaten örften gelen bir mecburiyet mi, kanuni bir mecburiyet mi bilmiyorum ben onu. Yani mesela namaz kılarken...
Ya dinle bu uygulamanın şeyi...
Yok, dini öyle bir sorun. Yani namaz, ezan... kılarken dükkanı kapatma mecburiyeti yok senin dininde. Bunu devlet koymuşsa yanlış olarak koymuştur.
Cuma var.
Cuma tabi haram mı? Allah haram diyor ona. Cuma ayrı. Diğer namaz vakitlerini anladım ben. Bunda bir şey yok.
Diğer vakitlerde de var da.
Var da işte öyle dinin emri yok öyle bir şey. Yani namaz diğer Cuma'nın dışında.
Ya zorlamaya girmez yani.
Cuma'nın dışında diğer vakit alışveriş yapılabilir. Yeter ki namazı geçirme. Hırsızlıkta. Dini yasak koymuş. Niye? Başkasına zararda daha itinalı. Ama şahsını ilgilendiren bir kusur. Harama bakmışsın. Veya diyelim ki başkasına zararın yok da ama bakarken rencide etmişsen veya adam farkına varmışsa, komşuysa ayrı, ona gene ceza gelir. Kendi özel, kendi şahsını ilgilenen özel meselelerle toplumu ilgilenen hukuk meselesi de çok farklıdır burada. Bu teferruata girmeyelim. O işin erbabının meslek sahibi insanların özelliğidir onlar. Biz dönelim konumuza. Evet.
Evet, haşiye acele etme yani şifre gibi işareti var.
Yani bu hürriyetlere, demokrasilerin gelişmesi inşallah ileride Müslümanların bir araya gelmesi imkanını Cenab-ı Hak temin ettiği gibi insanlığın da bir araya gelmesinin altyapısını oluşturacak. Şifre gibi dedi o. Yani meseleye uzun vadeli baktığımızda bu müjdeleri yaşayıp göreceğiz. Zaten Hristiyanlık, Hristiyan alem bir araya gelmiş. Yani Avrupa Birliği demiş, Gümrük Birliği demiş, sınırları kaldırmış, Amerika Birleşik Devletleri demiş, Rusya ayrı bir birim. İslam alemi tevhide yaklaşıyor. Zaten bu birlikler kendi çapında olgunlaşmaya başlamış. Bunun dışında ilmi birlikler var. Anlatabildim mi? Yani idari birlikler var, ticari birlikler var dünya çapında. Bu neyi gösteriyor? İleride inşallah altyapıda ortak paydalar, insanlıkla bir fikri birlikte bir araya gelir. Medeniyet böyle gelişir. Toplumsal kaoslar bununla öğren şey yapılır, engellenir. Üstad da onun müjdesini veriyor. Ha.
Sual. Şimdi hürriyet bahsini sual edeceğiz. Neden, nedir şu hürriyet ki o kadar tevilat onda birbiriyle çekişiyor?
Nereden geldi bu hürriyet gündemimize düştü? Herkes bir çeşit konuşuyor. Kimisi meleğe benzetiyor. Kimisi feleğe benzetiyor. Kimisi dev diyor. Kimisi ondan sonra ceylan diyor, kimisi aslan diyor. Bu nedir yani? Herkese göre bir hürriyet tarifi var. Tabi ortaya adi bir hürriyet tarifi girmeyince, anlayışa girmeyince herkes kendine göre bir yorum yapıyor. Bu yorumlarda kafalar karışmış insanların. Biz hürriyeti nasıl anlayacağız? Herkese göre farklı bir hürriyet. Birine göre seviniyoruz, öbürünün izahına göre üzülüyoruz. Evet.
Ve hakkında acip garip rüyalar görülüyor.
Evet.
El cevap. 20 seneden beri onu hatta rüyalarda takip eden ve o sevda ile her şeyi terk eden birisi size güzel cevap verebilir.
Tabii, kendisi bu. Üstad 1876'da doğuyor. İşte 1910-11, 10 yılları dersek biz kaç yaşında olmuş oluyor?
24-34.
Evet, 20 yıl geriye git. 14 yaşından beri üstad hürriyeti mücadelesini vermiş. Nasıl vermiş? Bak şöyle bir hatıranızı yoklayın. Talebeliğinde girmiş yani. Nedir bu kitapları zorla okuduğunuzu da demiş. Çıkarın özetini ezberleyelim gitsin demiş. İsteme karşı çıkıyor. Hocaları beğenmiyor. Ya. Sisteme karşı çıkıyor arkadaşlar. Medrese beğenmiyor da. 3 ayda kaç medrese değiştiriyor? Toplam kaç aylık tahsili var?
3 ay.
3 ayda peki nasıl oluyor bu eserler yazılıyor? 3 ayda da medrese gelmiş. 3 ayda 5-6 medrese gezen bir talebi medrese tutar mısınız siz? Ne dersi? Bu adam olmuyor abi.
Yani 3 ay bir yerde diz çökmüş. Onun haricinde hep gezmiş.
Gezmiş ha. 3 aylık tahsili. Onu da parça parça. Böyle bir talebeyi biz medresede tutar mıyız? Size kardeşi de, yani talebeyi idare ediyorsunuz. Size göre bu adamdan ne köy olur? Yani, bu adamdan hiç çıkıyor. Burada size bir mesaj var. Beğenmeyen insanla hani ilgilenin. Kendini çabuk teslim etmeyen adam lider olur. Liderler intizacsızdır. Deha intizacsızdır. Dahi adamlar normal usullere göre idare edilmezler. Özel kanun ister. Normal usuller uygularsanız ya altında ya üstünde kalır o adam. Sizin için de problem olur. Biz bir standart oluşturmuşuz. Standarda uyanlar bizim için güzel, kaliteli, uymayanlar problem. Hayır. O standart alttakilere göre idealdir. Kalitesi üstte olanlara göre nedir o standart? He? Oyuncaktır, ilgilenmez onunla. İşte o da bizim için problem. İşte üstad onlardan biri. Sistemle ilgilenmiyor, sisteme muhalefet ediyor. İlla bunu, hayır, ben böyle öğreneceğim diyor. Şimdi bu tip insan hürriyetten gelen aşkla, şevkle, o zamanın nasıl baskıcı bir hava, nasıl, yani müderrislerin haline havaline, geçin oraya doğru, hayalen gidin, öyle bir düşün.
Sonra bundan ben daha olacağım diye gidip, işte şey yapmak çıkmaz değil mi?
Dahi olacağım demek ne olmaz ki?
Abiye karşı çıkamıyor. Abi.
Usta sivrisinek ne kadar tavus suretinde görünür diyor. Bir gün sivrisinek çıkar. Ama adamın yapısında böyle bir özellik varsa yapı çatışır. Mesela örneğini verelim. Elması eriten ateş. Elması eritecek ateşe siz demiri tabi tutuyorsunuz. Bak şimdi kaliteyi oraya yükseltmişsiniz ki bu da yanlış. Ateşiniz elması eritecek nispetle. Ama hangi şeyi terbiye edeceksiniz o ateşle? Demiri. Ne olur o demir?
Olmuş.
Buharlaşır demir diye bir şey kalmaz. Artık bırak eritmeyi, demir tebahur eder. Daha toparlayamazsın. Dağılır gider. Peki demir eritecek ateşe de elması tabi tutsanız? Elmas zor üşür. Üşür ya. Ancak yeni ısındım der ya. Ya yeni ısınmış bir demir nasıl adam edeceksin? Elini alsan şekil veremezsin ona da. Niye ateşin kardeşim? Şey ateşi ya. Ne diyorsun? Milan gaz ateşi ya. Milan gaz ateşinden demiri eritip adam edeceksin. Demir ısınmaz bile 2 saatte. Bir adam olmuyor abi, gücüm yetmiyor. Valla ateşin zayıf. Elbette gücün yetmez. Öyle bakın. Bak, Peygamber Efendimiz'in ateşine bak, nübüvvet ateşini herkese farklı bir ayar yapmış. Şimdi Hazreti Bekir Efendimiz'in ateşini İmam Ömer'e verseydi olmazdı yani. Veya diyelim ki Ebu Süfyan'a gösterdiği iltifatla alakayı kısık derecedeki diyelim nübüvvet ateşini anlatabildim mi? Başkasına uygulasa başkası da imana gelmezdi. İşte böyle bakacak. İnsanlar farklı, terbiyeler de farklı. Standartlar bizim acziyetimizden kaynaklanıyor. Şimdi bakın artık okullarda özel sınıflar var. 3 kişiye, 5 kişiye adam bir hoca tayin ediyor. 2 kişiye 1 hoca. Yeteneği fark ediyor adam. Bunları diğerinin içine katamam diyor. Kattın mı eşitlik yapmış olurum, zulmetmiş olurum. Üstad da böyle. Ta maziden beri. Mesela hükümetle anlaşamıyor. Ben dağları ihtiyar ediyorum diyor. Sizin Ceride'lere bedel Başit Dağı'na gideceğim. Yana bakın oradaki mektubatını mütalaa edeceğim. Bak çıkıyor işlerinden. Bak dikkat et. Nereye gidip, nereler ihtiyar? Van'dan, medreseden çıkıyor. Erek Dağı'na gidiyor. Oldu mu? Hürriyetin mekanında kendi hayvanların rahat yaşadığı ülkeler, yerlerde Rabbi ile münasebete giriyor. Barla'ya götürüyorlar. Barla'dan da çıkıyor. Çam Dağı'na, Çam Dağı'nın da çıkabileceği en yüksek tepeye, onun da ağacın en yüksek noktasına çıkıyor. Hep bunlar nedir? Muazzez Üstadımızın ruhunda ve kalbinde ve gönlünde Allah'ın ileride insanlığa nimet olarak bahşedeceği, insanlığın ortak paydada buluşacağı ve buluşturacağı sistemin onun gönlünde, iş alemindeki esintileridir. Yani. Kendisi de bunu istiyor. Ve dikkat edin, tamam üstadım evet demeyi de dalgavukluk olarak kabul ediyor. Fikrini söyle diyor. Fikrini söyle. Riyakarlık yapma. Dürüstçe konuş. İfade ediyor. Abilerin fikrine itibar ediyor. Kendisinden sonra yerine adam nasip etmiyor. İşi demokrasiye, hürriyete bırakıyor. Şahsı manevi diyor, cemaat diyor, meşveret diyor. Hep bunlar Üstad Hazretlerinin ta çocukluğundan beri sisteme göre terbiye edilişinin alametleri ve işaretleridir. Mesela ayetlere verdiği manalara bakın. Getirdiği izahlara bakın. Toplumun normal standartların üstünde bir insan, farklı bir insan. Şimdi alim ama bir paşa elbisesiyle geziyor. Bakın burada da baskıya dayanamıyor. İlim kisvesine girmenin ona ne maliyete mal olacağını biliyor. Çıkıyor. Koşut Paşa mahkemesinde değil mi? Çok rahat meramını ifade ediyor. Ben zaten böyle bir zemin istiyordum ki ekrarım onu da beyan edeyim. Şimdi divan harbi öfü iyi bir zemin oldu. Hürriyetin açılımına bakın. Dese ki bir ya seni karakoldan istiyorlar. Bir avukatına git bakayım ne var avukatın bir gönderiyor önce. Kendi de gitmiyor. Bırak bu karakol değil. Divan-ı Harbi 19 kişi idam edilmiş. Giren çıkmıyor. Ve tek sorusu sen de şeriatı istemişsin. İstedin mi diye diyor. İstemişsin diyor. Yani cevap hakkı bırakmıyor. Üstad evet diyor. Şeriatın bir hakikatına 1000 ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira şeriat Zira şeriat evet. Adalettir. Ama ihtilalcilerin istediği gibi
değil
diyor. Orada başlıyor anlamda. Şam Emeviye Camii'ne çıkmış. 100 tane ehlimin içinde bulundu. 10.000 kişilik cemaata. Nasıl hutbe okuyor genç adam? Hiçbir şey yok. Yani ne diyelim ona böyle komplekse girme yok. Yani. Nereden gelmiş? Yıkılmış, tarumar demiş, Anadolu'dan gelmiş. Kim dinler? Araplar bizi dinler mi? Ama öyle bir girizgah yapıyor ki dikkat edin Besmele, Hamdele ve Salvele'den sonra ben buraya sizin inşaatınız için çıkmadım diyor. Zira o bizim haddimizin fevkindedir. Öyle diyor değil mi? Ben buraya gündüz medresesine gidin, akşam evine geldiğinde babasına dersini tekrar eden talebenin misali gibiyim. İçtimaiyattan aldığım ders sizin gibi pederlere takdim etmeye geldim. Baktım bakayım doğru ders almış mıyım? Sizin tasvibinizi alacağım diye ki Araplar keyfinden yayılıyor ya. Bu çocuk dinlenir diyor ya adam baksana. Hürmetle konuşuyor. Üslup işte. İlahi. Buradan hürriyet aşık olduğunu anlayalım. Evet. Size cevap verebilir dedi değil mi? Evet.
20 seneden beri onu hatta rüyalarda takip eden ve o sevdayla her şeyi terk eden birisi ya, size güzel cevap verebilir. Medeseyi
terk etmiş, cerideleri terk etmiş, idareyi terk etmiş. O sebep hayat hakkı, hayatın rahat yaşama adına. Yani kendine vazife yüklenenleri ortaya çıkartma adına terk etmiş oraları. Kendini de terk etmiş. Bak, girmedik buralara da çünkü konu kayar. Yani hürriyet deyince arkadaşlar nefsin de hürriyetinden kurtulmuş. Daha doğrusu takallübünden kurtulmuş. Onun sahasını daraltmış. Anlatabildim mi? Osmanlıca yazını okuyun diye iddiada bulunmamış. Açılmış. Latince bastırmış. En yakınları itiraz etmiş. Dinlememiş. İstikbaldeki nesilden ihtiyacını düşünmüş. Bak hürriyetin bak üstattaki düşüncelere. Ondan sonra maneviyat noktasında ibadet cihetiyle melekleri bile diyor kendinden ferda söyleye kadar kabul etmem. Allah'la münasebetinde araya kimseyi koymuyor. Hürriyettir bu. Benim hayatıma cihetmeyin. Tasarruf etmeyin hayatımda. Onları bile kabul etmiyor. Elini öpmek, herkesin istediği hürriyet alanını daraltıyor. Niye? Arkasından ne gelir? Reddediyor. Ziyaretler reddediyor. Dalanıyor. O alan dalan. Elini öptüm, ziyarete geldi, illa bir isteği vardır. Ya kızı gitmemiştir, ya oğlu evlenmemiştir, ya ticaretinde sakatlık vardır. Bir şey isteyecek. Açılıyor yani. Buralara ufkunuzla siz girin yani. Evet.
Suat, hürriyeti bize çok fena tefsir etmişler. Hatta adeta hürriyette insan her ne sefaat ve rezalet işlerse, başkasına zarar vermemek şartıyla bir şey denilmez diye bize anlatmışlar.
Ha, hürriyet işte böyle aleyhte konuşuyorlar. Ya hürriyet gelirse herkes her istediğini yapacak. Yapma ya, yap ya. O zaman iş hırgüle karma karışık olacak. Nasıl olacak? Vallahi öyle. Kurtulun bu beladan, reddedin. Ya hürriyet anlatmanın diye on türlü tarifi izahı varsa en kötüsünü nazara vermek. İşlerine gelmiyor ya. Hem en menfi yerden tutuyorlar. Halbuki hürriyetin de çok güzel farklı tarifleri de var. İşte böyle bir hürriyetten Allah'a sığınmışlar. Millet Allah'a itimadı, güveni var, itikadı var. Kutsal bir şey, iman. Ya biz böyle bir hürriyeti kabul edemeyiz. İşte bunu getirecekler diye o eski sistemi kabul ettirme adına gündemi böyle işgal etmiş adamlar.